Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 31. Ayrım. Bu düşünceler David'in Dr. Edelman'a yazdığı mektubu postaya verme konusunda tereddüt etmesine ve gecikmesine neden olmuştu. Kendi kendine Debra'nın gözlerindeki ışık hassasiyetinin tekrar görebileceği anlamına gelemeyeceğini, onun bu durumda da mutlu olduğunu, kendisini bu ortama göre iyice ayarladığını ve ona boş umutlar ve belki de yeni ve acı verici ameliyatlar vaat etmenin zalimlik olacağını söylüyordu. Tüm bunları düşünürken her şeyden önce Debra'nın iyiliğini ön plana alıyordu fakat boşunaydı. Karısından önce kendisini düşündüğünün de farkındaydı. Çünkü Debra görüşüne tekrar kavuştuğu takdirde kendi yaşamı berbat olacak, her şey değişecekti. Bunu iyi biliyordu. Bir sabah yalnız başına Land Rover'a atladı ve Jabulani çiftliğinin en uzak köşesine gidip arabayı ağaçların altına park etti. Motoru susturdu ve dikiz aynasını ayarlayıp bir süre kendi yüzünü seyretti. Bir saate yakın bir süre aynada kendi yüzüne baktı ve yanık izlerini inceleyip hiçbir kadının ne kadar severse sevsin bu yüzü elleri arasına alıp öpemeyeceğini, okşayamayacağını anladı. Gözleri gören hiçbir kadın bu çirkin ve yanık yüze kolayca tahammül edemezdi. Bir süre sonra yine arabaya atladı ve yavaşça eve döndü. Debra verandada oturmuş onu bekliyordu. Arabanın sesini duyunca hemen kalkmış ve merdivenden inerek ona doğru gelmişti. Üzerine soluk renkli bir kot pantolon ve pembe bir bluz giymişti. David'in yanına gelince birden onun kollarına atıldı ve dudaklarını onun dudaklarına yapıştırdı. Debra o akşam kendileri için bir ızgara partisi ayarlamıştı. Ateşin yanına ağaçların altına oturdular fakat hava oldukça serindi. Birkaç dakika oturduktan sonra Debra üzerine bir süveter geçirdi. David de uçuş ceketini giymek zorunda kaldı. Doktora yazdığı mektup cebindeydi ve onu adeta yakıyordu. Deri ceketin önünü açtı ve mektubu cebinden çıkardı. Debra hiçbir şeyin farkında değildi ve neşeli bir şekilde gülüp konuşuyordu. David mektubu eline aldı ve bir süre döndürüp durarak düşünceli bir ifadeyle ona baktı. Sonra birden kararını verdi ve mektubu ocakta yanmakta olan alevlerin üzerine atıp yanarak kül halini almasını izledi. Fakat mektubu yakmanın etkisini uzun süre üzerinden atamadı. O gece yatakta yatarken yazdığı tüm sözcükler gözünün önünden geçiyor, onu adeta itham ediyordu. Yorgun olmasına ve gözleri uykusuzluktan yanmasına rağmen uzun süre uyuyamadı ve düşündü. Ondan sonraki günler hep düşünceli, sessiz ve kederliydi. Debra onun bu halini sezmiş, tüm gizleme gayretlerine karşın David'in bir şeye üzüldüğünü ve kızdığını anlamıştı. Acaba David onun yaptığı bir şeye mi kızmıştı? Artık başka bir şey düşünmüyor ve onun bu halini tahlil etmeye çalışıyordu. Fakat onun bu hali David'in suçluluk duygusunu arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Bir akşam üzeri göl kıyısına gittiler ve Land Rover'i bir ağacın altına park edip el ele suyun kenarında yürüdüler. Bir süre sonra otların arasında gizlenmiş bir ağaç kütüğü buldular ve üzerine oturdular. İlk kez olarak birbirlerine söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Güneşin ağaçların tepeleri arkasında kaybolmasından ve akşam karanlığının yavaş yavaş başlamasından birkaç dakika sonra antilop sürüsü yeniden ortaya çıktı. Hayvanlar yine her zamanki gibi ürkek adımlarla ve çevreyi gözleyerek suyun kenarına gelmişlerdi. David kolu ile Debra'yı hafifçe dürttü ve ona neler olduğunu fısıldamaya başladı. Debra başını hafifçe çevirmiş, kocasına biraz daha yaklaşıp hayvanların seslerini dinlemeye başlamıştı. David, "Bu akşam iyice sessiz ve tedirgin görünüyorlar," diye fısıldadı. "Adeta birer yay üzerinde gibiler ve kaslarının titrediğini buradan görebiliyorum. İki erkek antilop çok sinirli görünüyorlar. Çevreyi öylesine büyük bir dikkatle dinliyorlar ki kulakları sanki iki kat uzamış gibi. Sazlıkların arkasında bir yerlerde bir leopar olabilir." Birden sustu ve sonra "Evet tamam, şimdi anladım," diye söylendi. Debra iyice meraklanmış ve endişelenmişti. David'in kolunu dürttü ve "Neler oluyor David?" diye sordu. David birden neşeli bir sesle "Oh, yeni bir yavru," diyerek sessizce güldü. "Dişilerden biri doğurmuş. Aman tanrım Debra, yavrunun ayakları hala titriyor, ayakta güçlükle duruyor ve..." Yavruyu ve hareketlerini ayrıntıları ile Debra'ya anlatıyordu. Debra yeni doğan bir canlının nasıl bir şey olduğunu, neler yapmaya çalıştığını dinlerken analık duygusunun kabardığını hissetti. Belki de ölmüş olan bebeğini anımsamıştı. David'in kolunu iyice sıktı ve özlem dolu bir sesle konuştu. "Keşke onu görebilseydim. Oh Allah'ım, ne olur gözlerimi bana geri ver. Ben de herkes gibi görebileyim." Bunları söyler söylemez kendini tutamadı ve tüm vücudunu sarsan hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu kadar ses bile antilop sürüsünü ürkütmeye yetmiş, hayvanlar birden dönüp ağaçların arasına dalarak kaybolmuşlardı. David karısını kolları arasına alıp göğsüne bastırmış, teselli etmeye başlamıştı. Debra'nın gözyaşları gömleğini ıslatıyordu. Genç adam büyük bir mutsuzluk ve acı hissetti. David o akşam masaya oturdu ve Debra'nın kendisi için ördüğü yün kazakla meşgul olduğunu görünce mektubu yeniden yazdı. Debra onun çiftlik hesapları ile meşgul olduğunu sanıyordu. İlk mektubu her sözcüğüyle anımsıyordu ve bu nedenle onu çabuk bitirdi. Zarfa koydu ve postaya atmak üzere hazırladı. İşini bitirdiğinde başını kaldırıp Debra'ya baktı ve "Yarın roman çalışması yapacak mısın?" diye sordu. Debra'dan olumlu yanıt alınca "Benim de 1-2 saatliğine Nesprit'e uçmam gerekiyor." diye ekledi. Ertesi gün kendisini dünyanın dertlerinden ve sorunlarından kurtarmak istiyormuşçasına yüksek irtifalara tırmandı. Bunu yapabileceğine inanamıyordu. Kendisini kurban edebilecek miydi? Birini bu kadar çok sevebilmenin ve onu kurtarmak için bu sevgiyi kurban edebilmenin mümkün olup olmadığını düşünüyordu. Güney başında Lövye'ye sıkı sıkı sarılmış uçarken bu gerçekle karşılaşmak zorunda olduğunu biliyordu. Görme hakkı herkesten çok Debra'nındı. Çünkü gözleri olmadığı takdirde onun yeteneği kısıtlanmış oluyordu. Bir şeyi görmediği takdirde nasıl tanımlayabilirdi? Yazarın bilme yeteneği verilmişti ona. Fakat bu yeteneğin yarısı gözleriyle beraber ondan alınmıştı. Onun "keşke onu görebilseydim, oh Allah'ım, ne olur gözlerimi bana geri ver, ben de herkes gibi görebileyim" demesi hiçbir zaman aklından çıkmıyordu. Birden düşünmeyi bıraktı ve sessizce dua etmeye başladı. "Allah'ım ona gözlerini, görme yeteneğini geri ver." Meydana indikten sonra kulenin talimatına uyarak Navajo'yu park etti ve çıkış salonunun önünden bir taksiye atlayıp postaneye gitti. Orada taksiyi bekletmiş, doktorun mektubunu verip kendileri için gelen mektupları alarak tekrar geriye dönmüştü. Binadan çıkıp taksiye bindiğinde şoför "Şimdi nereye gideceğiz?" diye sordu. David ona önce havaalanına gitmek istediğini söylemeyi düşündü fakat sonradan vazgeçti. "Lütfen beni içki satan bir dükkana götür" diyerek gitti ve bir kasa Veuve Clicquot şampanyası aldı. Eve doğru uçarken kendisini çok daha hafiflemiş gibi hissediyordu. Kaderi değiştirmesinin olanaksız olduğunu anlamıştı. Ne olacaksa olacak, en sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalacaktı. Debra onun rahatladığını hemen fark etmişti. Kollarını neşeyle David'in boynuna sardı ve onun göğsüne yaslandı. "Neler oluyor sana böyle?" diye sorarken gülüyordu. 4 haftadır suratın hep asıktı, kederli gibiydin. Sonra birkaç saatliğine gittin ve bir dinamo gibi neşeyle mırıldanarak geriye döndün. Neler oluyor sana Morgan?" David de gülerek onu kollarında sıktı ve "Seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha çok iyi anladım" diye yanıtladı. "Çok mu seviyorsun?" "Hem de pek çok." Debra ellerini çırptı ve neşeli bir kahkaha atarak "İşte hep böyle olmanı istiyorum" diye bağırdı. Veuve Clicquot şampanyası onlara çok iyi gelmiş, iyice neşelendirmişti ikisini de. David'in Nesprit'ten getirdiği mektuplar arasında bir tanesi de Bobby Dugan'dandı. Debra'nın gönderdiği yeni romanın baştaki birkaç bölümünü okumuş ve çok beğenmişti. Yayıncılar da ikinci romanı beğenmişler ve avans olarak Debra'ya 100 bin dolarlık bir çek göndermişlerdi. David başını okuduğu mektuptan kaldırdı ve gülerek "Artık zengin bir kadınsın" dedi. Debra o kadar neşeliydi ki "Zaten sen de param için benimle evlenmedin mi? Seni servet avcısı seni" diyerek bir kahkaha atmaktan kendini alamadı. David onunla gurur duyuyordu ve onu böylesine mutlu görmek tüm diğer düşüncelerini unutturmuştu. Genç kadın bir süre sonra ciddileşti ve "Romanı sevdiler David" diye konuştu. Demek gerçekten de hoşlarına gitmiş. Oysa ben haberi alana kadar epey endişeliydim. Para romanın değerini göstermesi dışında onlar için önemli değildi. David böyle bir romandan hoşlanmamaları için edebi zevklerin hiç olmaması gerekirdi dedi. "Ne dersin, buza birkaç şişe daha şampanya koyalım mı?" "Sen her şeyin en iyisini düşünürsün Bay Morgan. Seni bunun için çok seviyorum işte." Ondan sonraki haftalar da daha öncekiler gibi güzel geçti. Fakat David geleceğin onlara neler getirebileceğini düşünmekten de kendini alamıyor, endişeleniyordu. Nesprit'e ondan sonraki uçuşunu ancak 5 hafta sonra yapabildi. O da Debra'nın zoru ile olmuştu. Genç kadın Amerika'dan yeni haberler bekliyor ve merak içinde dolaşıp duruyordu. Bir gün David'e "Bir kuaföre gidip saçlarımı yaptırsam çok iyi olacak" dedi. "Biliyorum, başkalarına pek ihtiyacımız yok sevgilim. Fakat ayda bir de olsa insanlarla bir araya gelmek iyi olacak. Ne dersin?" David masumane bir tavırla "Allah Allah" diyerek dudak büktü. "Yani biz bir aydan beri kimseyle görüşmedik mi diyorsun?" Sonra hafifçe güldü fakat içinden de geleceği ve zamanın getireceklerini düşünmekten kendini alamıyordu. Birkaç gün sonra Debra'yı kuaföre götürdü ve dışarı çıktı. Dışarıya çıkarken onu kuaföre saçlarını küçük bukleler halinde yapmamasını ve sertleştirici kullanmamasını tembih ederken görünce gülümsedi. Onun yeni başıyla nasıl olacağını merak ediyordu doğrusu. Postanedeki kutuları ağzına kadar dolmuştu. David mektupları teker teker elden geçirdi. En önemlileri Debra'nın Amerika'daki temsilcisi tarafından gönderilmiş 3 zarfla, üzerinde İsrail pulları bulunan 2 zarftı. İsrail'den gelen zarflardan birinin üzerindeki adres belli ki bir doktor tarafından yazılmıştı ve güçlükle okunuyordu. David buna rağmen zarfın doğru adresi bulmasına şaşırdı. İkinci zarfın üzerinde ise harfler ve sözcükler adeta askeri sıra gibi muntazaman dizilmişti ve çizgiler süvari mızraklarını andırıyordu. David yakındaki parka girip ağaçların altındaki banklardan birine oturdu ve önce Edelman'ın mektubunu açtı. Mektup İbranice yazılmıştı ve bu nedenle de doktorun el yazısının okunması daha da güçleşiyordu. Sevgili David, mektubunu alınca çok şaşırdım ve eski röntgen filmlerini bir kez daha iyice inceledim. Fakat bu filmlerde her şey çok net bir biçimde görülüyor, bunların yeniden değerlendirilmesi sonucunda ilk tanılarımda değişiklik yapamayacağım. David mektubun bu ilk bölümünde istemediği halde içinde bir rahatlık duyduğunu kabul etmek zorundaydı. Bununla beraber 25 yıllık hekimlik yaşamımda öğrendiğim en güzel şey mütevazi olabilmektir. Bunu kabul ederek şunu söyleyebilirim ki, optik sinirlerde en azından parsiyel bir fonksiyon var diyebiliriz. Bu durumda sinir belki de tam olarak bölünmemişti. Onun kısmen hasara uğradığını kabul edersek, Debra'nın anlattığın olayda aldığı darbeler etkisiyle yeniden bir miktar fonksiyon kazanmış olabileceğini düşünmek mümkün olabilecektir. Üzerinde durmamız gereken nokta ne kadar fonksiyon kazanılmış olabileceğidir. Bu fonksiyon kazancı sadece ışığa karşı küçük bir hassasiyete izin verecek kadar olabilir ki bu takdirde görüşte hiçbir artış olmayacaktır. Bununla beraber bu fonksiyon kazancı daha büyük de olabilir ve bu durumda belirli bazı tedavi yöntemleriyle gözlere görüş yeteneğinin tam olmasa bile bir kısmı kazandırılabilir. Bu yapılabildiği takdirde bile gözler ancak bulanık şekiller ve renkler göreceklerdir ki, başın bu kadar hassas bir bölgesinde önemli ameliyatların yapılmasının buna deyip değmeyeceğini de düşünmek gerekecektir. İstendiği takdirde Debra'yı herkesten önce ben muayene etmek isterdim. Bununla beraber sizin oralardan kalkıp Kudüs'e gelmenizin çok yorucu olacağını düşündüğümden, konuyu Cape Town'da bulunan ve bu konuda dünyanın en ünlü uzmanlarından biri olan bir dostuma yazdım. Bu dostum Dr. Ruben Friedman'dır. Ve ona yazdığım mektubun bir kopyasını da size gönderiyorum. Onun mektubundan anlayacağınız gibi Debra'nın ilk göz röntgen filmlerini ve klinik raporlarını da kendisine postaladım. Ben şimdilik size Debra'yı ilk fırsatta Dr. Friedman'a götürmenizi ve ona güvenmenizi tavsiye edeceğim. Bu arada Grotes Schur Hastanesi göz ünitesinin dünyanın önde gelen ünitelerinden olduğunu da söyleyebilirim. Orada sadece kalp nakil ameliyatları yapılmamaktadır. Bana yazdığınız mektubu izninizi almadan General Mordecai'ye gösterdim. Özür dilerim. Onunla konuyu biraz tartıştık ve konuştuk. David, doktorun mektubunu katlayıp cebine koyarken kendi kendine "Bunları Birgin'e anlatmasan olmaz mıydı yani?" diye söylendi. Sonra Birgin mektubunu açtı. Sevgili David, Doktor Edelman benimle konuştu. Cape Town'a Doktor Friedman'a telefon ettim. Debra'yı görüp muayene etmeyi kabul etti. Birkaç yıldan beri benden Güney Afrika'ya gidip bazı yerlerde konferanslar vermemi istiyorlardı. Fakat işlerimin çokluğu nedeniyle şimdiye kadar onları atlatıyordum. Bu durumda onlara bir mektup yazıp konferans vermeyi kabul ettiğimi ve gerekli hazırlıkları yapmalarını bildirdim. Böylece Debra'yı da rahatça Cape Town'a götürebiliriz. Çiftliğe gelip sizi görecek zamanı pek bulamayacağım. Fakat ona söyle, kendisini mutlaka görmek istiyorum. Oraya geliş ve kalış tarihlerini daha sonra bildireceğim. O zaman görüşmek üzere. Mektubu da konuşmaları gibi kısa ve sertti. Adeta emir verir gibiydi. Artık işler David'in kontrolünden çıkmış oluyordu. Geriye dönemezdi. Fakat her şeyin olumlu sonuçlanacağını gösteren işaretler de pek fazla değildi. Buna sevinmesi mi, üzülmesi mi gerektiğini bilmiyor ve böyle düşündüğü için de kendisinden utanıyordu. Mektubun arkasında biri kızına da birkaç satır yazmış ve konferans durumundan bahsetmişti. David bunu da Debra'ya okuyacağı için sevindi. Çünkü bunu yaparken Birgin taklidini de rahatça yapabilecekti. Debra babasının Güney Afrika'ya geleceğini duyunca pek sevinmişti. Aman ne güzel, onu tekrar görmek harika bir şey olacak. Acaba annem de onunla beraber gelecek mi? Annenden hiç bahsetmiyor fakat bundan kuşkuluyum. David Amerika'dan gelen mektupları üzerindeki damgaların tarihlerine göre sıraya koydu ve Sonra teker teker açıp Debra'ya okumaya başladı. İlk iki mektup yeni romanı konusundaki eleştirilerdi ve onları daha sonra okuyup yanıtlayabilirlerdi. Fakat üçüncüsü oldukça önemli haberler veriyordu. United Artists film şirketi bize ait bir yer romanından bir film yapmak istiyordu ve romanın telif hakkı için büyük paralar teklif ediyorlar, ayrıca da film gelirlerinden küçük bir yüzde vereceklerini söylüyorlardı. Bobby Dugan'ın yazdığına göre eğer Debra Kaliforniya'ya gider ve senaryoyu da yazarsa bu işten çeyrek milyon dolar kazanabilirdi. Dugan çok az roman yazarına senaryo yazma teklifi yapıldığını ve bunun çok ciddi bir teklif olduğunu söyleyip Debra'dan bunu mutlaka kabul etmesini istiyordu. Debra bunları dinledikten sonra bizim başkalarına ihtiyacımız yok değil mi sevgilim diyerek güldü ve sordu. Daha şampanyamız var değil mi Bay Morgan? Bunu kutlayabiliriz. Fakat David onun yüzünde bir özlem ifadesi gördü ve üzüldü. Karısı Dugan'ın söylediklerini yapmak istiyor fakat kocasının o yanık yüzle insanların arasına karışamayacağını düşünüp bundan vazgeçiyordu. David buzdolabına giderken içindeki kederi dağıtmak için şakalaşma gereği duymuştu. Bu gidişle senin için ayrı bir şampanya stoğu yapmamız gerekecek küçük hanım diyerek iki kadehi şampanya ile doldurdu ve birini ona verdi. Bu arada da kararını vermişti. Bak ne diyeceğim sevgilim diye başladı söze. Bence Dugan'ın söylediklerini ciddi bir biçimde düşünüp değerlendirmeliyiz. Senin Hollywood'a gidip bir süre çalışman fikri hiç de yabana atılır bir fikir değil. Debra bunu da nereden çıkardın diye hayretle sordu. Biz yaşamımızı burada çok mutlu bir şekilde sürdürüyoruz işte. Hayır hayır ona yanıt vermeden önce bir süre düşünelim. Debra şampanya kadehini dudaklarına götürmek üzereyken vazgeçti ve ne demek istiyorsun sen diye sordu. Bir süre bekleyelim diyorum. Örneğin hiç olmasa Cape Town'a gidip bir iki görene kadar bekleyip düşünelim olmaz mı? Debra şaşırmıştı. Bir an düşündü sonra peki ama neden diye tekrarladı sorusunu. Onu gördükten sonra ne değişecek ki? Bilmiyorum ama bekleyelim derim ben. Bu çok önemli bir konu ve karar vermek için acele etmemek gerek. Biraz zamana ihtiyacımız var. Debra beseder diyerek kadehini kaldırdı. Pekala kabul. Seni seviyorum. Şimdi içelim. David de ona seni seviyorum diye karşılık verdi ve kadehini dudaklarına götürdü. Debra'nın yaşamında seçim hakkının olmasına seviniyordu. Debra bazı şeyleri yapıp yapmamakta serbestti. Onun kendisi gibi insanlardan kaçmasına gerek yoktu. Cape Town'a gidip Birik'le görüşmelerine daha 3 hafta vardı. David kalan zamanını elinden geldiğince iyi değerlendirmek istiyor, kendilerine ait bu cennetten alabildiğince yararlanmak için elinden geleni yapıyordu. Her günleri ayrı bir mutluluk içinde geçiyordu ve sanki doğa da onları mutlu etmek istiyormuş gibi tüm güzelliklerini onlara vermekteydi. Sabahları genellikle bulutlu oluyor ve öğleden sonraları da sağanak yağmurlar başlıyordu. Güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzü garip renklere bürünüyordu. Gecenin karanlığında birbirlerine sarılıp yatarken Debra artık şimşeklerden, yıldırımlardan ve gök gürültülerinden korkmuyordu. Sabahlar pırıl pırıl ve serin oluyordu. Gecenin sağanaklarıyla yıkanmış ağaçların yapraklarından süzülen damlalar tıp tıp diyerek çamurlu demine düşüyorlar ve güneşin ilk ışınları ile pırıl pırıl parlıyorlardı. Yağmurlar vahşi yaşamı daha da canlandırıyordu. Her gün değişik şeyler görüyorlar, değişik olaylarla karşılaşıyorlardı. Balıkçı kartalları yavrularını göl kenarındaki ağaç üzerinde bulunan yuvalarının kenarına kadar getirmişler, onlara tüneme çalışması yaptırıyorlardı. Minik civcivler günler boyu yuvanın kenarında dengelerini bulmak için çabalayıp uğraştılar. Ana baba kartallar yavrularını ilk uçuşlarına hazırlamak için uğraşıyor ve sinirli görünüyorlardı. Birkaç gün sonra bir sabah kahvaltılarını yerken kartalların yuvaları yönünde kuş çığlıkları duydular ve David başını kaldırınca yuvanın yakınlarında dört minik siyah noktanın geniş kanatlarını açmış uçmakta olduğunu gördü. Debra'yı elinden tutup kaldırdı ve verandadan inerek bahçenin açık bir yerine gidip olanları izlediler. Onların uçtuklarını gören David'in içindeki uçma özlemi de birden kabarmıştı. İki kartal yavruları yanlarında olduğu halde önce havada geniş daireler çizip dalmışlar, yükselmişler ve bir süre sonra da uzaklaşarak gözden kaybolmuşlardı. David onların 2000 mil kuzeydeki Zambezi Nehri yakınlarında sonbaharı geçirecekleri topraklara gittiklerini biliyordu. Fakat gitmelerinden kısa bir süre önce meydana gelen bir olay her ikisini de üzdü. Bir sabah 4 mil kadar kuzeye doğru yürümüşler ve küçük tepeleri aşıp koca ağaçlarla dolu düz bir araziye gelmişlerdi. En uzun ağaçlardan birinin tepesinde bir kartal yuvası görülüyordu. Dişi kartal çok genç ve güzel bir hayvandı fakat erkek güçlü günlerini geride bırakmış ve yıpranmış görünüyordu. Yuvalarını yapmaya uğraşırlarken Yanlarına genç ve güçlü görünümlü başka bir erkek kartal geldi. David onun tepelerden doğru geniş kanatlarını açarak süzüldüğünü ve önce uzak bir ağacın en yüksek dallarına konup planını yaptığını fark etmişti. Yaşlı erkek kartal da olanların farkında gibiydi ve dişisiyle kendisine ait saydığı bölgeyi savunmaya hazırlanıyordu. David iki erkek kartal arasında bir mücadelenin olacağını ve bir hava muharebesi göreceğini anlamıştı. Her iki erkek kartal da büyük bir mücadelenin hazırlığı içinde gibiydiler. Debra'yı elinden tutarak yürüdü ve küçük tepeye tırmanıp düzlüğü yukarıdan gören bir noktada bir kayanın üzerine oturdular. Her ikisi de nefeslerini tutmuş bekliyorlardı. Savaş alanı şimdi tam önlerindeydi. 31. Ayrımın sonu. Sayfa No. 293. Devamı 32. ayrımda.